Ayrım 6.
Öyle ki çağdaş gelişmiş ülkeler düzeyinden bakıldığında bir ilkel ya da gelişmemiş düzeydeki avcı toplayıcı toplulukları sadece kendi özel adlarıyla Dobu, Çakçı ve benzeri anılıyor. 2. Gelişmekte olan geleneksel tarımcı hayvancı toplumları kültür olarak Lapon, Japon ve benzeri biliniyor. 3. Gelişmiş kentleşmiş sanayileşmiş toplumları ise birer uygarlık olarak görülüyor. La Civilisation Française gibi. Öyleyse Hars ile medeniyet ayrımını önerip savunan Gökalp haklıydı. Batı dünyasının Frankçe kavramlarıyla bakıldığında özgün bir kültürümüz vardı kuşkusuz ama bu kültür Batı uygarlığının giderek egemen olduğu İslam'ın bir parçasıydı. Mehmet Akif'in tek dişi kalmış canavar adını verdiği garp, sanayi, medeniyeti şarkın tarım düzeyindeki mazlum milletlerini yöneltip sömürüyordu. Bu çatışmaya en uzun süre karşı koyabilen Osmanlı Devleti bile sonunda dize gelmişti. O günkü koşullar altında çağdaş uygarlıktan yana ya da ona açık, yatkın olmak dolaylı yoldan büyük devletlere teslim olmak gibi yorumlanabilirdi. Gelişen Alman toplumu da üstün ve güçlü Fransız uygarlığı karşısında kendi Germen kültürüne sığınmamış mıydı? Uygarın uygarlığı varsa uygar sayılmayan toplumunda kültürü olabilirdi. Ayrım bu ulusal psikolojiden kaynaklanıyordu, kaçınılmazdı. Kavramsal birliğin amaçları. Kültür ile uygarlık olgularının benzerliği ya da özdeş olduğu görüşü yalnız Atatürk devriminin askeri alandaki başarılarına değil bilimsel bir temele de dayanmaktaydı. İngiliz insan bilimcisi Taylor'ın 1871 kültür ya da uygarlık diye başlayan ünlü tanımı geçerliliğini hala korumaktadır. Kültür ile uygarlığın birlikte tanımlanması değişik görünen olguların varlık türü olarak özdeşliğine dayanıyordu. Kültür ya da uygarlık canlı üstü süperorganik bir olguydı. Canlı insanın toplum olarak yarattığı canlı üstü bir varlık alanında yer alıyordu. Aralarında belki basamak, düzey ayrımları vardı ama mahiyet, öz farkı yoktu. Kültürle uygarlık birer varlık türü olarak eşit hatta özdeş sayılmalıydılar ama günlük dile ve düşünce dünyasına hiç de denk görünmüyorlardı. Uygarlık, evrim tarihinin her evresinde bir toplumlar birliğinde ulaşılan en yüksek, en ileri düzeyin adıydı. Bu düzeyi geçen yüzyılda Batı, çağımızda ise endüstrileşmiş ülkeler topluluğu simgeliyordu. Oysa uygarlık ne yalnız Batı'da ne de yalnız sanayi devrimiyle başlamıştı. Kültür tarihi açısından uygarlık, civilization, tarih yani yazı ve yazılı birikimle yazılı dilin gelişmesine yol açan ilk kent devrimiyle başlamıştı. Şu kadar ki tarımcı kültürlerin ticari alışverişe dayalı ilk kent devrimiyle çağdaş sanayi toplumlarını yoğun üretime dayalı ikinci kent devrimi arasında çok önemli bir yapısal ayrım vardı. En parlak tarım uygarlıkları toplam nüfusun en çok %15'ini kentlerde uygarca yaşatabilirken çağdaş sanayi ülkeleri bu oranı ortalama %85'e kadar çıkarmışlardı. Çağdaş uygarlık adı verilen kültür olgusu, tarımsal artı ürüne dayalı sınırlı bir kent yaşamını değil, tarımsal verimliliği 5-10 kat artıran bir kentsel üretim devrimiydi. Frankler'in civilization uygarlık kavramına karşılık arayan Osmanlı aydını, işte bu yüzden medeni, kentliden yola çıkıp medeniyete ulaşmıştı. İlkel koşullardan kurtulmuş, toplu hayatın kültür olanaklarından tam yararlanmasını bilebilen kentliler toplumu. Alman Spengler'de Batı'nın Çöküşü 1926 adlı tarih felsefesini aynı köy-kent dengesi ya da dengesizliği üzerine kurmuştu. Köy kültürlerini ortadan kaldıran Batı uygarlığı sonunda kendi kendini yakıp yıkarak çökecektir. Atatürkçü dünya görüşü yalnız kavramsal bir kültür uygarlık birliğine değil, kültür tarihinin çizdiği evrimin de yönünü simgeliyordu. Uygarlık belki sonunda kendi kendini yok edecek bir canavar olabilirdi ama ulusun varlığını koruyup sürdürebilmek için çağımızın kent endüstri uygarlığına yetişmekten, onun da üstüne yükselmekten başka çıkar yol yoktu. Türk devrimi bunun mümkün olabileceğini müjdelemişti. Milli kültür. Bütün bu tarihi verilerin ışığında son Kültür Şurası'nın tebliğ ve raporları ulusal geleceğimiz ve varlığımızın güvenliğini çoğunlukla milli kültürde buldular. Milli kültürün neliğine ya da işe vuruk bir tanımına girmeden. Milli kültür yaygın inancımıza göre çağdaş uygarlığa yetişirken kendi öz varlığımızı koruyacaktı. Çünkü ulusal toplumlar ötekilere benzeyen yönleriyle uygarlaşırken kendilerine özgü varlık değerleriyle de milli kalabiliyordu. Uygarlığın evrenselliği gibi kültürün milli olma gereği de buradan geliyordu. Doğruydu. Ne var ki çağdaş dünyada söze edilen ulusal toplum ya da ulusal kültür, sanayi öncesinin etnik bir örnek topluluklarından farklı bir olaydı. Çağdaş toplum benzer ögelerin değil birbirinden farklılaşmış birey, aile ve toplulukların organik dayanışması üzerine kurulmuştu. Sanayileşme sürecinin getirdiği hızlı ve dengesiz değişimler içinde ulusal ve uluslararası düzen çoğulculuk ilkesiyle korunabilmişti. Sanayileşen ülkelerin gerçekleştirdiği orta sınıf demokrasileri çoğu yapısal sorunlarının çözümünü çokluk içinde birlik ilkesinde aramış, birlik içinde çokluk ilkesinde bulmuşlardı. Sanayileşen toplumda milli kültür tüm ulusun değil egemen orta sınıfın kültürüydü. En çok %40 dolaylarındaki istatistik ya da göreli bir çoğunluğun yarattığı, benimsediği ve koruduğu bir orta sınıf kültürü. Çağdaş toplumdaki bireylerin orta sınıf kimliği nice yaygınsa milli kültür o ölçüde güçlü ve sağlıklı oluyordu. Çağdaş sanayi toplumlarının özgürlükçü bir demokrasiye inanmaları belki buradan, yani yaygın bir orta sınıf varlığını sürdürme çabasından kaynaklanıyordu. Öyleyse milli kültürümüzün güncel sorunları yalnızca devletin sanat ve dil politikasından ya da yabancı kültür saldırısından değil, milli iktisat, kalkınma ve refah politikasından da doğuyor olabilirdi. Resmi istatistik verilere göre orta sınıftan vatandaş sayımızın %40'lardan %20'lere doğru düştüğü izlenimi doğruysa milli kültürden söz etmek güçleşebilecekti. Çünkü Atatürk Türkiye'si 50 yılda 3 kat büyüyüp 45 milyona ulaşmıştı. Oysa kent nüfusumuzun yarısı bile bugün artık orta sınıf sınırları içinde görünmüyordu. Bu koşullar altında milli kültür uygun bir iktisat politikasıyla desteklendiği ölçüde başarılı olabilirdi. Milli kültüre kuşkusuz evet diyorsak onun çoğulculuk ilkesiyle orta sınıf temeline sahip çıkmak zorunda bulunuyoruz. Cumhuriyet, Olaylar ve Görüşler, 18 Aralık 1982. Düşünce ve karşı düşünce üzerine. Düşünce her zaman her yerde hürdür der Bayet. Sorun ifade, yayın özgürlüğünden ya da onun yokluğundan kaynaklanır. Şu yazdıklarım aynen yayımlanıp tartışılabilirse düşünce özgürlüğü elbette vardır. Öyleyse düşüncenin varlık koşulu kendisi değil karşı düşüncelerdir. Düşüncenin varlığı yetmez. Karşı düşüncelerinde özgür olması gerekir. Karşıtına var olma hakkı tanımayan düşünce nice güçlü olsa da özgür sayılmaz. Orta çağlarda inançlar öylesine güçlenmiş ki inanmamak özgürlüğü kalmamış. Akıl, kuşku çağının karşı düşüncesi yöneten güçlerin baskısı altında konuşamamış. Dünyaya ders olsun, kimseyi kendine özendirmesin diye karşı düşünce zaman zaman tutuklanmış, zincire vurulmuş. İnsanoğlunun bu karanlıklardan kurtulup aydınlığa çıkması yüzyıllar almış. Önce din kurumlarına sığınmış sanatçılar dünya ve insan ile ilgilenmeye başlamış. Sonra sanırım insanoğlu olup bitenleri aklın ışığında araştırıp açıklamaya başlayınca ortalık giderek aydınlanıvermiş. Güçlenen akıl inanç egemenliğine belki son verememiş ama ikinci bir seçenek oluşturmuş. Mitosçu insan etostan logosa geçmiş. İnsanla yaşıt politika bilimin ortaya çıkardığı yeni güçlerden yararlanarak dinlerin kurduğu egemenliğe ortak olmuş. Dinle devlet güçleri, yetkileri birbirinden ayrılmış, kamu yönetimi laikleştirilmiş, devlet okullarında laik eğitime başlanmış. Yönetim tümüyle karşı pozitif düşüncenin tek eline geçer gibi olunca da politika ile bilim, özellik ya da özgürlük ilkesinde uzlaşmışlar. Gözlemleyip denetlemekle birlikte ötekinin görev alanına girmemeye söz vermişler. Din politika çekişmesiyle bilim politika sürtüşmesi böylece laiklik ve özellik adı verilen barışçı çözümlere bağlanmış. Çağdaş devlet düşünce ile karşı düşüncenin değişken dengeleri üzerine kurulmuş ama uygulamada beklenmedik sorunlarla karşılaşmış. Eğitim alanı din ile bilim kurumları arasında nasıl bölüşülecek? Bölünmekten doğan ikilikler, zorla birleştirilmekten doğan çatışmalar nasıl önlenecek? Laik bir eğitim ve yönetim düzeninde politika bilimi, bilim politikası, eğitim ve din felsefesi gibi ideolojik sorunlara kim sahip çıkacak? Eğitim ve kültür politikalarını kim yapacak, kimler uygulayacak? Devletin varlığını oluşturan, geleceğini belirleyen kurumlar arasındaki diyalog nasıl sağlanacak? Yakın çağların ulusçuluk akımı, kuşkucu, karşı düşünceye karşı inanç özgürlüğünü, tutucu düşünceye karşı da sorma soruşturma özgürlüğünü savunmuş. Burada özetlenen senaryo, Batı yakası, Darül Harb'ın doğuda söylenen öyküsüdür. Darül İslam'daki olaylar Batı'da farklı bir yörünge izlemiş. Tanrı buyruğu olarak inen İslam dini kısa zamanda İslam devletine ve İslam medeniyetine dönüşmüş. Böylece İslam hem semavi kitabi bir din hem bir devlet hem de evrensel bir kültür kalıbından oluşan bir bütünlük ve bölünmezlik kazanmış. İslam bölünmemiş çünkü dinin devletten bağımsız bir örgütü, devletin de Kur'an'dan gayrı bir anayasası, felsefesi ve bilimi olmamış. Kitap ilim imiş, tüm ilim de bu kitapta varmış. İslam kendini destekleyen düşünceye olur demiş ama karşı düşünceye ruhsat vermemiş. Devlet dini Batı Rönesansı'nı besleyen karşı düşünceye İbn Rüşdülerle İbn Haldunlara özgürlük tanımamış. İmam Gazali'nin tasarladığı kısır döngü içinde donmuş kalmış. Cumhuriyet devrimleri iki başlı eğitimi birleştirdikten sonra din ile devleti ayırdı. Darülfünun'a özerkliği, kamu yönetimine demokrasiyi getirdi. Karşı düşünceye de özgürlük verdi, saygınlık kazandırdı. Ne var ki özgür, karşı düşüncenin her atılımından daha çok inanç cephesi yararlandı ve daha güçlenmiş olarak çıktı. Ülkenin çözümlenemeyen yapısal sorunlarından laik devlet ile özerk bilim sorumlu tutuldu. İnançlı ve inandırılmış kadrolar böylece yönetimde yer almaya başladı. Aydınlar Ocağı'nın görüşü 1973, laik devletin milli kültür politikası 1983 olarak onaylandı ve uygulamaya konuldu. Bütün bu hizmetler resmi ve meşru zeminlerde yasalara ve planlara uygun olarak icra edildiğine göre hekimi ya da hakimi ilgilendirecek vakaları irtica diye abartmanın, gericilik diye telaşa vermenin gereği var mıydı? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş yola koyulmuştu. Laiklik dine, dindara saygıyı gerektiriyordu. Vatandaş dininde, ibadetinde hürdü. İrtica ile böyle uğraşılırsa irtica gelirdi. Kimine inandırıcı, kimine yanıltıcı gelen kararlılık gösterisi 1986 uygulaması bilinen gerçeklerin kabaca yarısını yansıtıyor. Batı demokrasilerinde sadece inanç, ibadet ve hasenat, vakıf kurma özgürlüğü değil, aynı zamanda inanmama, kuşkusunu soruşturma, kısaca karşı olma, karşı düşünme özgürlüğü de vardı. Bu özgürlükten dolayı devlet okuluna din dersi konamaz, vatandaşlar ibadete zorlanamaz. Devletin eğitim, bilim, kültür ve yayım kurumları inanç propagandasına alet edilemezdi. Devlet bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerini destekler ama akademik özgürlüğe ilişemez, onun dayandığı karşı düşünceyi kısıtlamaya kalkışamazdı. Son günlerde kamuoyuna duyurulan gericilik olayları, inanç ve ibadet hürriyetinin sınırlamasıyla uzaktan yakından ilişkili değil, olay laikliğe inanmayan bir din dünya düşüncesinin İslam devletine dönüş planının uygulaması gibi görünüyor. İslam devletine dönüş özlemi var dendiği için var olmadığı gibi yok demekle de ortadan kalkmıyor. Bu bir varmış bir yokmuş masalı değil, nicelik sorunudur. İslam devletine dönüş özlemi içinde olanlar nerelerde ve ne kadar güçlü ya da etkilidirler? Bu tür soruları sormak, irticaya davetiye yazmak değil, devletine sahip çıkmak, vatandaşlık görevlerini yerine getirmektir. Toplumumuzun demokratik dengesi, eğitim, bilim, kültür ve yayın kurallarına giren kara ve kaba kuvvetlerin bu kurumlardaki karşı düşüncelileri bastırıp sindirmesi, etkisiz ve işlevsiz bırakmasıyla bozuldu. Yaratılan düşünce boşluğu karşı görüşten mücahitlerle, savaşçılarla dolduruldu. İslam, laik yönetime, özerk bilime ve özgür düşünceye sahip çıkma gizil gücünü bir kez daha ortaya koymuş, gücünü kanıtlamış bulunuyor. Karşı düşünceyi etkisiz duruma getiren laik güçlerin, laikliğe asla inanmamış inanç cephesine karşı kendi varlığını nasıl savunacağını hep birlikte izleyeceğiz. Cumhuriyet, Olaylar ve Görüşler, 15 Aralık 1986. Beğeniler, sevgiler ve güzellikler üzerine. Evde büyüklerden, okulda öğretmenlerden duyardık. Renklerle zevkler münakaşa edilmezmiş. Şimdilerde seyrek duyulan bu deyim kalıbı bir kuralmış gibi öylesine kesin bir ifadeyle yinelenirdi ki tartışmalar daha başlamadan kesilir, kuralın nedeni, sözün sahibi ne sorulur ne de açıklanırdı. Belleğimi yokluyorum da hazır bir gerekçe bulamıyorum. Olsa olsa bir batı uyarlaması, Fransız esprisi seziyorum deyimin ardında. Bizden eskilerin bedahat ya da mütearife dedikleri açıklaması kendi içinde bulunan bir gerçeklik olmalıydı bu sözde. Bizim kuşak renklerle zevkleri pek tartışmadı ama renklerin simgesel anlamları ile zevklerin değişmesine tanık oldu. Sözlerle sözcükler de öyle değişti ki gençlerle sohbet ederken renklerle beğeniler tartışılmaz demek bugün artık daha etkili olabilir. Yeşil ışık vardı ama geçmişe izin vermek anlamına gelmezdi. Varlık simgesi yeşil, çevre kirlenmesine karşı olan olgun bilgelerin simgesi oldu. Hastalık simgesi sarı, bugün artık sağlığı korumak ve kazaları önlemek için dikkat anlamında kullanılır oldu. Bir zamanlar eş, dost, müttefik ve biz kendimiz anlamına gelen al kırmızı, mavi düşmanla yer değiştirdi. Çağdaş trafik ve iletişim düzeninde tehlike ya da arıza var, hele biraz bekle anlamına geliyor. Değişen anlamların mantığı, doğruluğu tartışılabilir mi? Çok çok eğilimlere, yönlere değinip geçiniyoruz. Batıdaki yaz, ölüm simgesi siyah, karalar bağlamak. Doğuda en mutlu törenlerin egemen rengidir. Çin'in yaz ölüm rengi olan beyaz ise batının mutluluk, temizlik ve bekaret simgesidir. Renkler yelpazesinden beğeniler dünyasına çıkıldığında yapılan değerlendirmeleri tonlarıyla renkleri akıl almaz boyutlara varır. İnsanın güzeli sevdiği, güzel olanı herkesin beğendiği söylenmişse de deyim geçerli değildir. Güzeli belki beğeniriz ya da her beğendiğimiz güzeli daima sevemeyiz. Oysa gerçekten sevdiklerimizi çoğu zaman güzel bulduğumuz doğrudur. Gönül kimi severse güzel odur sözüyle dile getirilen gerçek budur. İsterseniz gönülü alıp yerine kişiyi, dilerseniz kendinizi de koyabilirsiniz. Kişi kimi severse güzel odur. Ya da siz kimi severseniz o güzel olur gibi. Ne insanca bir duygu ve gerçek değil mi? Ve de ne güzel. Güzeli neden güzel bulduğumuzu, sevgiliyi neden güzel gördüğümüzü bilemiyorsak, toplumsal değerlerle beğenileri nasıl tartışabiliriz ki? Belki bundan dolayı aşkın ya da gelip geçici olmayan sevginin kör olduğu söylenmiştir. Gözlem ve yargı geçerli mi acaba? İkilemler adlı romanında Maru, aşkın mantığını, denklemini çözümlemeye kalkışmasa bile kör olduğunu da kabul etmez. Gerçek şu ki insan bir varlıkta kendisi için önemli saydığı, çoğu zaman tanımlanamayan o şeyi bulduktan sonra artık kusur ve zayıflıklara karşı ilgisiz kalıyor. Atsız bir bilge sözüne göre en iyimiz öyle kusurlara, en kötümüzün öyle iyi yanları var ki kusur dediğimiz şey sakın kusuru görmek olmasın. Benzer sorunların altından kalkamayan, üstesinden gelemeyen akıl, gönül kimi severse güzel odur deyip işin içinden sıyrılmaya çalışmış. Gönül neyi, neden ya da niçin sever? Bilemiyoruz. Güzeli güzelliği araştıran kimi sanatlarla estetik denemeleri varsa da sevgi adı verilen o şeyin ne bileni var, ne bilgini, ne sanatı yapılmış, ne felsefesi. Fromm'un sevme sanatı öncesi olmayan, arkası gelmeyen bir deneme olarak kaldı. Buscaglia insanın en insancı eseri olan sevginin bilime konu olmayışından haklı olarak yakınır. Sevgiyi akıl mantık dışı bir ruh haline ya da ruhunun en güzel yaşantısı, en kutsal tanrı armağanı ya da emaneti gibi yorumlayan erenler de olmuştur. Beğeni ve güzelliğin tartışılmazlığı sorunu, ilkesi günlük dil ve değerlendirmelerimizdeki kaçınılmaz kutuplaşma ve çelişkilerden doğuyor olabilir. Beğendiğiniz gibi olsun demiş Shakespeare. Kimi Brahms'ı sever, kimi Dede Efendi'yi. Akif'i sevenlerin Fikret'i sevmediğini görüyoruz. Oysa bu iki ozanımız bildiğimize göre birbirine düşman değillerdi. Beğenileri beğenmemek özgürlüğümüz varsa, sevilmeyenleri sevmek hakkımız da olmalıdır. Öylesine karmaşık bir sorun ki, bilinen örnekler ne çoğunluğun haklı olduğunu kanıtlar, ne azınlığın haksız, ne de tek tek bireylerin vatan haini olduğunu. Beğenisine saygı duyduğum bir arkadaşımla televizyonda izlediğimiz bir filmi değerlendiriyorduk. Benim olağanüstü güzel bulduğum sinema dilini arkadaşım hiç mi hiç beğenmemişti. Kişisel konularımızı değiştirmeden bir noktada hemen birleştik. Filme verilen Oscar ödülleri beni olumlu, arkadaşımı ise olumsuz yönde etkilemişti. Filme değil, ödüllere tepki gösteriyordu arkadaşım. Bütün bunlar şu demek oluyor ki, düşünce ve duygu değerlendirmeleri kişiden kişiye, insandan insana değişebiliyor. Toplumu hepimizi ilgilendiren konularda öyle değerlendirmeler yapılıyor ki, 40 yıllık dostumuza, en yakın arkadaşınıza, en güvendiğiniz danışmanınıza, en sevdiğiniz yöneticiye ters düşebilirsiniz. Düşebilirsiniz derken düşebiliriz demek istiyorum aslında. Çünkü bazen kendimize de ters düştüğümüz olmaz mı? Kerevizin plakisini sevmeyen çorbasını beğenebilir. Güzel Elizabeth Taylor'dan artık hoşlanmayanlara hiç rastlamadınız mı? Bizim gibi düşünmeyenlerin tümü demokrasi düşmanıdır diyen demokrasi şampiyonları ile eleştiri ve inançlarını ana dillerinde yazamamaktan yakınan aydınlara, isterlerse yabancı dilde bilim yapma özgürlüğünü ya da seçeneğini sunan yöneticilere ne buyurulur? Ulus hayatındaki mantık çelişkilerini görüyor, aramızda tartışıyor ama gerçek düşüncelerimizi aynı rahatlıkla dile getiremiyoruz. Oysa her davranışı, her sözü, her edimi beğenmediğimiz gibi beğenmek zorunda da değiliz. Ne var ki insanı bir kez sevmeye başlayınca çoğunu hoş görmeye, anlayıp bağışlamaya başlamıyor muyuz? Demokrasi denen gelenek belki de böyle bir hoşgörü ülkesi üzerine kuruluyor. Büyük Fransız devriminin temel değerleri ve hedefleri konusunda çağdaşı Rousseau ile bir türlü anlaşamayan Voltaire, "Sizinle asla aynı görüşte değilim ama benden ve herkesten farklı düşünme hakkınızı hayatım boyunca savunacağım" demiş, bu sözünü tutmak erdemini göstermişti. Bu sözü ve tutumu beğendiğimi, sevdiğimi, güzel bulduğumu, sık sık kullandığımı itiraf ederim. Şu aşikar amaçla ki beğenilerin, sevgilerin ve güzelliklerin insandan insana değişebildiğini söylemek yeterli olmuyor.